Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık.
Neden hiçbir şey yok değil de bir şey var? Ve neden var olan her şey başka bir şekilde değil de özellikle bu şekilde olmuş? Her şeyin bu şekilde olmasının bir sebebi olmalı. Bu soruya bir yanıt bulduysanız ve yanıtınız ilahi bir faktör ise hemen başka bir soru belirir. Etrafımızdaki felaketlere bakıp her şey çok farklı olabilirdi. Bu dünya iğrenç diyebilirsiniz de haklı olarak. O zaman diğer soru şu. Neden onca ihtimal arasından Tanrı dünyayı böyle yaratmayı seçmiş ki? Tanrı bize eziyet mi etmek istiyor? Eğer bu sorular sizin de aklınızı kurcalıyorsa, sizi yaklaşık 350 yıl önce aynı sorularla cebelleşen ilk büyük Alman filozof Leibniz ile tanıştırmak isterim. Leibniz bir sürü şeyle uğraşır. Neredeyse her şeyle. Diferansiyel hesabın mucidi olacak kadar büyük bir matematikçi, mekaniğe kinetik enerji kavramını armağan edecek derecede büyük bir fizikçi, çok iyi bir hukukçu, siyasetçi, diplomat, tarihçi, eğitim planlayıcısı, mezhepleri birleştirmeye çalışan bir teolog, ilk hesap makinesinin mucidi, maden mühendisi, jeolojinin kurucularından sayılan kişi ve Aristoteles'ten sonra mantık tarihinin en büyük ismi. Kısacası bir dahi. Yalnız bu çalışmalarının yanı sıra pek etik de bir yaşam tarzı olduğu söylenemez. Özellikle Spinoza konusunda bir husumet var Leibniz hakkında. Biliyorsunuz benim Spinoza sevdamı. Bu yüzden yeri gelmişken Leibniz'i eleştirme fırsatını da es geçmek istemiyorum. O Spinoza ile görüşüp felsefi tartışmalar yapmasına rağmen Spinoza saldırıya uğradığında Leibniz asla onu görmeye gitmediğini, gittiyse de onu yoklamak, denetlemek üzere gittiğini söyleyecektir ki bu külliyen yalandır. Gilles Deleuze bu konuyla ilgili nefretini pek tutamaz ve iğrenç, Leibniz iğrençtir demiştir. Diğer yandan Leibniz'in Osmanlı'ya karşı Haçlı Savaşı çıkarmaya çalışması da cabası. Neyse biz filozofların karakterleriyle değil de felsefe tarihine yaptığı özgün katkılardan söz edeceğiz. Bu kadar filozof dedikodusu yeter. İlginizi çektiysem mantığıyla devam edelim. Onun maalesef bütün sistemini kapsamlı bir şekilde ele aldığı bir başyapıtı elimizde yok. Leibniz'in en önemli metinleri çoğu zaman 5 ya da 10 sayfalık yazılar ya da mektuplar. 15 bin kadar mektubu var. Dahası bu mektuplarda ise kime mektup yazdığına göre ya da hitap ettiği kesime göre sistemini o veya bu düzeyde sunar. Ömrünün son yıllarında yazdığı Monodoloji adlı 90 maddelik küçük bir kitapçık dışında sistemini bütünlüklü bir şekilde ele almaya çabalamamıştır. Şimdi burada biz Monodoloji'ye de referans vererek onun ortaya koyduğu felsefenin iki temel bileşeninden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi bu bölümde konuşacağımız mantık ve mantıktan yola çıkarak ortaya koyduğu yeter neden ilkesi ki bu kısım bizi Tanrı'ya bağlayacak. Diğeri ise monatlara ilişkin teorisi. Bu arada hazır yeri gelmişken mantıktan söz ettim ve Aristoteles'ten sonra tarihteki en büyük mantıkçılardan biri demiştim. Buraya da bir anekdot bırakmak istiyorum çünkü bu anekdot her defasında beni çok eğlendirmekle birlikte ders çıkardığım konulardan bir tanesi. Leibniz matematiksel mantığı keşfetmiş. Ama onun keşfettiği mantığın bazı kısımları Aristoteles'in kıyas öğretisiyle ters düştüğü için şöyle düşünmüş. Koskoca Aristoteles yanılıyor olamaz ya, ben yanılmışımdır herhalde diyerek bu çalışmayı yayınlamamış. Aslında Leibniz haklıydı ve Aristoteles yanılıyordu. Bu olaydan her defasında büyük ders çıkartıyorum. Şüpheye yer bırakmayan saygı kimi zaman insanı doğrudan uzaklaştırabiliyor. Şüpheyi altın bir madalyon gibi taşımalıyız. Konu Aristoteles bile olsa. 17. yüzyıl felsefesi dolayısıyla konuşmaya başladığımız üç büyük rasyonalist, üç büyük akılcı, Descartes, Leibniz ve Spinoza'daki töz kavrayışı aslında özne yüklem kategorisinden türer. Leibniz bütün önermelerin son çözümlemede özne yüklem formundaki önermelere indirgenebileceğini iddia eder. Bu kısmı anlamadıysanız hiç sorun değil. Birazdan o kadar basit örnekler vereceğim ki takip edebileceğinizi düşünüyorum. Pusuda yatmış analitikçiler varsa bu podcast'i dinleyen, lütfen bu iddiayı değerlendirip bizimle neden yanlış olduğunu da paylaşabilir mi diyeceğim. Çünkü biz Leibniz'in iddialarının neden yanlış olduğunu konuşmadan önce onun ne dediğine odaklanacağız. Zaten Leibniz'in mantığının hangi açılardan neden yanlış olduğunu kanıtlamak bambaşka bir konu olurdu. Bunun altından kalkabileceğim konusunda da şüphelerim var. Ama bildiğim kısma geleyim ya da Leibniz'i anlamak açısından önemli olan kısma geleyim. Şunu düşünmenizi istiyorum. Bir sessizlik ve konsantrasyonla bulaşıkları yıkıyorsanız, ütü yapıyorsanız, yürüyorsanız lütfen durun. Çünkü ciddi bir sorumuz var. Doğru ve gerçek aynı şey midir? Aslına bakarsanız biz gerçeğe ya da nesnesine uygun olan önermeye doğru deriz. Yani doğruluk bir önermenin değerine ilişkindir. Gerçeklik ise bir önermenin değeri değil, konusu olan şeye dairdir. Şunu demeye çalışıyorum. Dilara bir insandır önermesini ele alalım. Dilara bir insandır önermesi gerçektir demeyiz, değil mi? Dilara bir insandır önermesi doğrudur deriz. Demek ki doğruluk önermenin değerine ilişkin. Gerçeklik ise önermenin konusu olan Dilara'ya dair bir şeydir. Dilara gerçektir deriz bu defa. O halde doğruluk ile gerçekliğin farkını buradan çıkartabilirsiniz. Bilinç ve tasarımdan bağımsız olarak var olan şeye gerçek denir. Birazdan doğrulukla iş göreceğimiz için bu ayrım önemli. Neye gerçek diyoruz, neye doğru diyoruz ve doğrunun önermenin değerine dair bir şey olduğu. Bu cepte. Şimdi başka bir önermeyle devam edelim. Önermemiz şu, çok zorlanmayacağınıza sizi temin ederim. Dilara Dilara'dır. Bu bir önerme. Bir yargı belirtiyor, değil mi? Öznesi var, yüklemi var. Dilara, Dilara'dır. Bu önerme nasıl bir önerme? Özdeşlik önermesi. Çünkü özne ve yüklemin tek olduğu aynı türden önermeler açık biçimde doğru bir önermedir de. Dilara, Dilara'dır. Evet. Bu şüpheye yer bırakmayacak kadar açık. Peki şöyle deseydim. Dilara, Dilara değildir. Dilara, Dilara değil dediğimde onun karşıtı kendi kendisiyle çeliştiğine göre, yani tersi çelişmezlik ilkesince yanlış olduğuna göre Dilara Dilara'dır önermesi doğrudur da diyebiliriz. Şimdi önermeyi biraz değiştiriyorum. Farkı hemen anlayacaksınız. Madde mekanda yer kaplar dersem bu nasıl bir önerme olur? Doğru bir önerme midir? Evet, önermemiz yine doğrudur. Çünkü bu noktada yeni bir tanım daha geldi. Bir önermede B yükleminin, mekanda yer kaplamaktan söz ediyorum şu an, A öznesinin zaten tanım olarak bir özelliği ise, yani ek bir bilgiye daha gerek kalmadan öznenin tanımından çıkıyorsa bu önermeye de analitik denir. Bu meseleyi anlamak Immanuel Kant'a ramak kala oldukça önemli. Çünkü Kant'ta biz analitik, sentetik önermelerden bahsedeceğiz. Analitik önermelerde yüklem öznede içerilir. Bu açıdan tanımı gereği zorunlu önermelerdir. Çünkü ben zaten mekanda yer kaplayan şeye madde derim. Doğal olarak madde mekanda yer kaplar dediğimde de analitik bir şekilde doğru bir önermeden bahsediyorum. Burada örnek verdiğimiz iki önermeyi de analitik dedik. Ama aralarında ufak bir fark var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Dilara Dilara'dır dediğimde özne ve yüklem özdeşti ve burada karşılıklılık vardı. Madde mekanda yer kaplar dediğimde yine analitik ve doğru bir şey söyledim ama ilk önermemden biraz daha farklı oldu. Çünkü burada içerme vardır. Yüklem öznede içerilir. Leibniz bu içerilme önermelerinden yola çıkarak öyle çılgın bir yere varacak ki hayret edeceksiniz, beni her defasında şaşırtır. Ama birazcık daha mantık dersi vermek istiyorum. Biliyorum çok tatsız. Belki de eğleniyorsunuzdur, şu an bir zihin egzersizi yapıyorsunuzdur ya da mantıktan ciddi derecede zevk alıyorsunuzdur, bunu bilemem ama ben lisansta mantık derslerini de zar zor geçmiştim. Klasik mantıktan de Hasan Bülent Gözkan'dan aldığım modern mantığı da böyle ikinci turda bütünlemelerde D ile geçmiştim diye hatırlıyorum. Analitikçi olmamam çok da şaşırtıcı olmasa gerek diye düşünüyorum. Felsefe tarihçiliğinden devam o yüzden söz konusu Leibniz'se.
Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
İçerilmek, analitik olmaklık, doğruluk ve zorunluluktan bahsettik. Herkes analitik kavramını oturttuysa devam edelim. Oturtmadıysa belki biraz 15 ya da 30 saniye kadar geriye alarak şu Dilara Dilara'dır önermesiyle madde mekanda yer kaplar önermesi arasındaki farkı değerlendirmek istersiniz. Şimdi mantığın 3 temel yasasını hatırlayalım. Aristoteles'te konuşmuştuk. Özdeşlik, çelişmezlik ve 3. halin olanaksızlığı. Biz mantığın bu 3 temel yasasından hareketle önermelerin değerine ilişkin, yani doğru veya yanlışlığına ilişkin konuşabiliyoruz. Bir önerme doğrudur ne demek? Mantığın 3 temel yasasına uygun demek. Özdeşlik vardır, çelişmezlik yoktur ve 3. halin olanaksızlığı ilkesine ters düşmüyordur. Bu yüzden Dilara Dilara değildir dediğimde kendisiyle çelişen bir şey söylemiş oluyorum. Çelişmezlik ilkesiyle çatıştığı için önerme yanlış. İşte bu gibi özdeşlik, çelişmezlik ve 3. halin olanaksızlığı ilkesine uyan önermelere Leibniz zorunlu doğrular adını verir. Bu zorunlu doğrular yanlış olabilmeleri söz konusu dahi olamayan doğrular. Bu açıdan Leibniz bunları akla dayanan rasyonel hakikatler olarak tanımlıyor. O halde ilk kuralımızı elde ettik. Bütün analitik önermeler zorunlu olarak doğrudur. Şimdi yeni önermemiz geliyor. Asıl konunun patladığı ve bizi tanrı meselesine kadar ulaştıracak çılgınlaştığı yer. Çünkü önerme biraz farklı. Dikkat etmenizi istiyorum. Sezar, Rubikon Irmağı'nı geçti. Bu bir önerme. İşler karıştı. Çünkü biz şu an bir olaydan söz etmeye başladık. Ben yanıtı vermeden önce şunu düşünmenizi istiyorum. Hatta önünüzde bir kağıt varsa not edin isterseniz. Ne dersiniz? Sezar Rubikon Irmağı'nı geçti önermesi analitik, zorunlu ve dolayısıyla doğru mu? Yanıt vereceğim ama Rubikon ne ola ki? Geçti mi, geçmedi mi? Tarih bilgim yetersiz. Belirleyemiyorum diyenler için kısa bir not. Hop, tarihten bahsediyoruz. Jules Sezar M.Ö. 10 Ocak 49 yılında o sırada generallerin ordularıyla birlikte geçmelerinin yasak olduğu İtalya'nın kuzeyindeki Rubikon nehrini geçer ve onun bu nehri geçmesiyle birlikte iç savaş başlar. Günümüzde de özellikle İngilizce konuşan dünyada Rubikon ırmağını geçmek deyimi geri dönüşü olmayan kararları ifade etmek için kullanılmaktadır. Yani tarihsel olarak bir gerçekliğe dayanır. Herkes kararını verdiğine göre devam ediyorum. Sezar Rubikon Irmağı'nı geçti önermesi analitik mi? Yani dolayısıyla zorunlu ve doğru mu? Ne diyorsunuz? Ama burada tekrar dikkat ederek eski önerme örneklerimize bakalım. Madde mekanda yer kaplar önermesi maddenin tanımından çıktığı için analitik ve doğruydu. Leibniz ise diyor ki, Sezar Rubikon Irmağı'nı geçti önermesi de analitiktir. Yani ama nasıl? Şimdi Rubikon Irmağı Sezar tanımından çıktığı için mi analitik ve doğru? İkisi arasında bir farklılık yok mu? Burada Leibniz'in dikkat çektiği şey şu. Önerme doğruysa, ki evet doğru olduğunu az önce anlattığım tarihsel anekdotla da gördük, gerçeğe dayanıyor. Bu yüklem Sezar kavramının içinde bulunur. Fiziksel olarak Sezar'ın içinde, bedeninin içinde demiyorum bakın. Sezar olmaklık, Sezarlık kavramının içinde. Çünkü maddenin mekanda yer kaplaması gibi Rubikon ırmağını geçmek de Sezar olmaklığın bir parçasıdır Leibniz'e göre. İşte Leibniz'in büyük kavramlarından bir tanesi bu, içerilme. Bir şeye dair doğru olarak söylenen her şey o şeyin mefhumunda içerilir. Sezar insandır, Sezar generaldir, istediğinizi sayın Sezar Rubikon ırmağını geçmiştir, Sezar siyah saçlıdır, Sezar sarı saçlıdır. Ne derseniz deyin bunlar analitik önermeler Leibniz'e göre. Sezar olmaklığın bir parçası olabilir. Ama Sezar Sezar değildir dediğimde apaçık yanlış olur. Analitik önermelerle ilgili şöyle demiştik. Tersi çelişikse kendisi doğrudur. Peki aynı şeyi şunun için söyleyebilir miyiz? Sezar Rubikon ırmağını geçmedi. Şimdi Sezar Rubikon Irmağı'nı geçmedi önermesi çelişik mi? Sezar Sezar değildir önermesi gibi mi? Değil, değil mi? Sezar Sezar değildir dediğim anda çelişik bir önerme söylüyorum ve yanlış olduğunu biliyorum. Sezar Rubikon Irmağı'nı geçmedi dediğimde aynı kesinliği, aynı apaçık yanlışlığı, mantığın çelişmezlik ilkesine ters düşen bir şeyle karşılaşıyor muyum? Leibniz diyor ki Sezar gerçekten de Rubikon Irmağı'nı geçmemiş olabilirdi. Çünkü Rubikon Irmağı'nı geçmemek Sezar kavramına ters düşmüyor. Leibniz'in fark ettiği yer burası. Sezar Rubikon Irmağı'nı geçti, doğru. Sezar Rubikon Irmağı'nı geçmedi, yine doğru. Tam bu anda şöyle birden Interstellar'ın kütüphane sahnesini hatırlayanları veya paralel evrenleri düşünmeye başlayanları tebrik ediyorum. Hepinize el sallıyorum çünkü benzer yerlerde dolanacağız. Mantığın yasaları gereğince çelişik olmayan her şey olası ve analitik açıdan doğru Leibniz'e göre. Bu noktada da diyor ki, Dilara'nın Dilara olduğu, karenin daire olmadığı, 2 artı 2'nin 5 edemeyeceğini çelişmezlik yasasından yola çıkarak belirleyebilirsin. Burada mantığın yasası tıkır tıkır çalışır. Fakat Dilara, Sezar, elmayı yiyen günahkar Adem gibi bireysel tözler söz konusu olduğunda çelişmezlik yasası yeterli olmaz. Çünkü öznede içerilen yüklemler olgu bazında söz konusu olduğunda tersini de düşünürsün ve çelişkili olmaz. Dilara siyah saçlıdır. Doğru. Dilara sarı saçlıdır. Yine doğru. Bu noktada benim sarı saçlı olup olmamamdan söz etmiyor. Sarı saçlı olma olasılığımın da mümkün olduğunu, bunun da Dilara'lık kavramı içerisinde içerilebileceğini ve mantık açısından çelişik bir şey olmadığını iddia etmeye çalışıyor. Yani bu açıdan bakıldığında biz günah işlemeyen Adem'i de düşünebiliriz. Rubikon'u geçmeyen Sezar'ı da düşünebiliyoruz. Bunlar hep olasılık dahilinde olan şeyler. Kendini karenin daire olmaması gibi bir zorunluluk olarak ortaya koymaz bu önermelerimiz. O yüzden Leibniz şöyle bir yere vardı. Bir önermenin içeriğinin dünyada gönderme yaptığı duruma uygun düşmesi durumunda doğru olduğunu bildiren klasik ve sezgisel doğruluk anlayışımızı bir an için unutmamızı söyler. Yani baktım ben Dilara'nın saçı sarı değil dediniz. Bunu unutun. O analitik doğruların kapsamını olumsal diye bildiğimiz önermeleri de içerecek şekilde genişletti. Dilara siyah uzun saçlı olabilir mi? Olabilir. Sarı saçlı olabilir mi? Olabilir. Hakikaten bundan birkaç sene öncesine kadar sarı saçlıydım. 6 sene sonra ne olacağımın hiçbir garantisi de yok. Yani tüm zamanlarda ne olacağımı bilemezsiniz. Dilaralık kavramı türlü imkanı içeriyor. Dolayısıyla Leibniz bizi zorunlu ve olumsal önermeler ayrımına getiriyor. Ona göre evren olumsal varlıkların toplamı. Olumsal yani olması kadar olmaması da mantıksal olarak mümkün olan. Olmaya da bilir. Bu durumda şöyle bir ayrıma gitmemiz lazım. Başka türlü olabilen, var olması kadar var olmaması da mümkün olan bir varlığın açıklamasının kendisinde olamayacağını söyleyecek. Söz konusu Dilara ise veya evrendeki diğer olumsal şeylerse başka türlü olduğunda da mantığın çelişmezlik yasası gereğince yanlış olduğunu söyleyemiyorsak şunu açıklamanız lazım. Neden o şekilde değil de bu şekilde oldu? Çünkü o şekilde de olabilirdi. Orada da herhangi bir mantıksal açıdan problem yok. Neden o şekilde değil bu şekilde olduğunu açıklamanız için sizin zorunluluğa doğru gitmeniz gerektiğini söyleyecek. Ve bu noktadan sonra da felsefesindeki en önemli argüman yeter sebep ilkesine geleceğiz. Leibniz yeter sebep ya da yeter neden ilkesiyle bize şunu göstermeye çalışıyor. Dünyadaki her şeyin neden başka türlü değil de olduğu gibi olduğunu açıklamamız için bir sebebe ihtiyacımız var ve bu sebep bildiğiniz gibi Tanrı olacak. Ve akabinde de şöyle diyecek, neden hiçbir zaman yeterli olmaz. Çünkü biz her şeyin olumsallığını göstererek aslında o şeyin var olmamasının da mantıksal olarak mümkün olduğunu gösterdiğimizde neden bir ağaç savruldu, rüzgardan savruldu diyerek tekil bir, tikel bir nedene indirgeyemeyeceğinizi göreceksiniz. Savrulan ağaç örneği üzerinden devam edelim ve bu kısmı açalım. Savrulan bir ağacı düşünün. Bu olay neden oldu? Mekanistik bir dünya görüşüyle şunu diyebilirsiniz. Dünyada iki türlü basınç alanı vardır. Bunlar yüksek ve alçak basınç alanlarıdır. Rüzgarın oluşumunda bu basınç alanları oldukça etkili oldu dersiniz. Ben de derim ki peki alçak basıncın nedeni nedir? Alçak basınçlar sıcaklığa ya da günlük harekete bağlı ulaşabilmektedir dersin. Ben de derim ki peki günlük hareketin nedeni nedir? Bu noktada da Newton'un Hareketlerin Kanunları isimli kitabında da belirttiği gibi Eğer bir şey hareket ediyorsa ve ona hiçbir dış kuvvet etki etmiyorsa hareketine sonsuzca devam eder diyebilirsiniz. Ve dünya yoğunlaşırken dönmeye başladığı için bu hareketin nedenine açısal momentumun korunumu da diyebilirsiniz. Şimdi peki ben ne derim? Bu defa da dünyanın yoğunlaşmasının nedeni nedir derim gibi gibi gibi. Hepimiz bu olayın hiçbir şekilde rastlantısal olmayıp açıklanmaya muhtaç bir olay olduğunu kabul ederiz ve onu açıklamak için bildik doğa yasalarını sıralarız. Ama bir yandan da açıklamanın nedenler zincirinde sonsuza dek geriye doğru gitmesinde bir problem olduğunu düşünürüz. Bir yerde bir zorunlulukta durması gerektiğini düşünürüz değil mi? Bu yüzden Leibniz'in iddiası şu, bir bilim olan fizik bize nasılları söyler ama yetersizdir. Aslında nedenleri söyleyecek olan şey metafiziktir. Dünyaya dair nedenler bu yüzden yeryüzü ötesi bir şeyde. Durumlar nedenler zincirinden ayrı ya da dünyayı oluşturan şeyler dizisinden farklı bir şeyde yatmalı. Bu yüzden dünyadaki sonraki şeyleri öncekilerle belirleyen fiziksel zorunluluktan hiçbir şeyin nedeni olmayan mutlak ya da metafiziksel zorunluluğun alanına geçmemiz gerekir. İşte bu kısımda yani kendisi açıklamaya muhtaç olmayan bir şeyin varlığının kabul edilmesiyle mümkün hale gelecek. Bu varlık da Leibniz'e göre Tanrı'dır. Bu açıdan Tanrı'nın varlığı evrenin varlığının zorunlu bir koşulu. Çünkü geriye kalan her şey sonsuz olasılık içerisinde olumsal. Haliyle nedensellik ilkesi yeterli değil. Yeter neden ilkesi uyarınca da Tanrı'nın varlığını kanıtlar Leibniz kendisince. Çünkü aksi takdirde bize bu varoluşsal alanda sonsuz olasılık içerisinde her şeyin neden o şekilde değil de bu şekilde olduğunun bir açıklamasının sunulmasının mümkün olmadığını iddia eder. Bu kısım sizi de çıldırtmış olabilir çünkü bambaşka bir yerden nerelere geldi. Yani Tanrı'nın varlığına ilişkin yeter sebep argümanı mantıktan hareket eder. Ama burada biter mi? Bitmez. Çünkü bu noktada hala Tanrı ve evren arasındaki ilişki nasıl? Tamam, olumsal bir evren zorunlu bir Tanrı'yı zorunlu kıldı diyebiliriz. Ama evren nasıl bir yapıya sahip? Hareket ve değişim nasıl oluyor? Zihin beden ikilemi de neyin nesi? Dünyadaki bu çeşitlilik ve oluşun anlamı ne? Dahası dünya niye böyle? Tanrı iyi seçim yapamamış mı? Yoksa Tanrı sadist mi? Gibi sorular doğuyor. Skolastik felsefeden sonra Leibniz'in çünkü Tanrı ol dedi ve oldu gibi bir yanıttan daha fazlasını söylemesi gerekecek. Bu da bizi felsefe tarihi serisindeki ikinci Leibniz bölümüne getirir. Bundan Leibniz'in fiziği ya da daha doğrusu metafiziği bölümünde bahsedeceğiz. Gelecek Leibniz bölümünde monatlardan mümkün dünyalara, Voltaire'in alayına ve benim yorumlarıma geçene dek siz şu önermeler mantığı meselesi üzerine birkaç gün düşünün derim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.